28. 44. sayfa. Sitare'yi bu samimi karşılanış çok mütehassıs etmişti. Bir an için tamamıyla eski neşesini buldum. Turgut onun halini gözden kaçırmıyor, kalbi neşeyle doluyordu. Akşam yemeği gayet güzel geçti. Kahvelerini bahçede bir ağaç dalına asılmış büyük bir lüksün göz kamaştıran ışığı altında içtiler. İffet Hanım'ın kocası Tahir Bey çok müpteden bir adamdı. Bir alay fıkra ve hikayeler anlatarak hepsini güldürüp durdu. Tüccar yapmış ve oldukça münzevi bir hayat sürmüş olmasına rağmen cemiyetle ve bilhassa siyasetle son derece alakadardı. Her gün birkaç gazete okur, vaktinin büyük bir kısmını batarya ile işleyen kocaman radyosunun başında geçirirdi. Karısı bu vaziyetten biraz müşteki görünerek, "Bari lisan bilse yüreğim yanmaz," diyordu. Sabahtan gece yarılarına kadar bütün dünya asanslarını söyletir. Bir arkadaşı, bir misafiri gelse hemen bir harp meclisi kurarlar. Sanki ordular onların müdahalesine göre hareket edermiş gibi münakaşalar açılır. Masaya yumruklar iner. Tahir Bey kıs kıs gülüyor, Turgut'a göz kırparak, "Azizim, son vaziyet ne merkezde?" diye soruyordu. İffet Hanım böyle latife ile başlayan nice siyasi mübahaseye şahit olduğu için derhal ayağa kalktı. "Hadi çocuklar, mehtap yükseliyor. Bağda bir gezinti yapalım," dedim. Bu teklif memnuniyetle karşılandığı sırada sitarenin zehri batarya ile işleyen kocaman radyoya takılı bulunuyordu. Kocasının koluna girip adımlarını onunkinlere uydurduğu halde umumi neşeye intibak eden nikbin duyguları karanlık bir maceraya daldı. Daimi bir nakaratla içinden radyo, radyo diyordu. Ve ıstırap zincirinin ilk halkasını ondan yükselen mevcilerin kendisine gönderdiğini düşünmek yüreğindeki yarayı sızlatıyordu. İzmir'e geldi geleli radyodan onun sesini duymamıştı. Kendisinden çok seyrek aldığı muhtasar mektuplarından birinde bir müddet için bu konuşmalarını tatil ettiğini öğrendiyse de evdeyken yine vakit vakit makinenin başına geçer, derin bir heyecan içinde boş yere dalgaları karıştırırdı. Bu menfi neticeler her ne kadar kendisini üzüyorsa da selameti namına bir kazanç teşkil ediyordu. Çünkü sitare çok iyi biliyordu ki o sesin bir aksi bile benliğini alt üst etmeye el verecek ve ruhunu en kahhar tahassürlerle inletecekti. Gece ona tasavvur ettiği kadar süsünkar görünmedi. Mehtap donuk, hava mukassiydi. Biraz dolaştıktan sonra kocasının kulağına uzandı. "Yorgunum Turgut, yatalım," diye fısıldadı. O sene bağ bozumu fevkaladeydi. Bütün bağ sahiplerinin yüzleri gülüyor, neşeleri ölçüsüz görünüyordu. "Tahir Bey, bu bolluk sizin ayağınızın bereketi evlatlar," diye sitare ile Turgut'u teltif ediyordu. Sabahleyin erkenden üzüm yemeye çıkıyorlardı. Üzerlerinde taze şebnemler titreşen yeşil yapraklar arasındaki iri buğulu salkımları aralamak ne hoştu. Sitare bundan son derece zevk duyuyor. Budur kütükler arasında dolaşıp her cinsin ayrı ayrı tadına baktıkça gözü ve gönlü oyalanıyordu. Turgut'un izinli olduğu müddeti pek hoş geçirdiler. Aile erkanından başka bağ komşularıyla da iyi dost olmuşlardı. Hele bitişik bağda Neriman'ın çocukluk arkadaşı olan Makbule adında bir genç kadın vardı ki sitare az zamanda ona karşı büyük bir sempati duymaya başlamıştı. Makbule tüccar olan genç kocası ve iki erkek çocuğu ile çok mesut görünen bir kadındı. Gayet munis ahlakı, ince bir zekası vardı. Turgut İzmir'e dönerken sitare birkaç gün daha bağda kalmayı, en ziyade onunla biraz daha bir arada bulunmak için istedi. Hemen her gün beraberdiler. Evinin işini süratle ve maharetle başaran genç kadın koşup geliyor. Yahut da onları kendi evinde ağırlıyordu. Çocukları da analarının dizine, omuzlarına yaslanan, fızlayıp huysuzlanan laf ettirmeyip misafir sıkan müzik çocuklardan değildiler. Sitare bu kadına karşı hayranlık duyuyor. Onun daimi refakatinde bulunsa yeisini atacağına inanıyordu. Bir sabah çay esnasında tesadüfen baş başa kalmışlardı. Sitare bir münasebetle ablasının evlenmesinden bahis açtı. Gönlüne hüzün salan hatıralara temas etmekten kaçınarak bu izdivacın ortaya çıkışındaki garabeti, Salim'le Cevvali'nin gizli taahhütlerini neşeli bir lisanla muhtasaran anlattı. Makbule onu dikkatle dinliyor, zeki bir eda ile gülümsüyordu. Bir aralık gayet ince bir mana sezilen, çekingen bir sesle, "Siz de bir aşk izdivacı mı yaptınız?" diye sordu. Bu sual sitarede soğuk bir duş tesiri hasıl etmişti. Gözlerine acı bir bulut düşerek "Hayır" cevabını verdi. Lakin muhatabına mütecessiz bir bakış fırlatmaktan da hali kalmadı. Makbule bu bakışı bir derdin olduğunu çoktan anladım manasında bir ifade-i nazarla karşıladıktan sonra "Çok hassassın sitare" dedi. Ve kalkıp sitareye yakın bir yere oturdu. "Seni gördüğüm günden beri bir kardeş gibi sevdim. Yalnız halindeki masumluk da ilk gördüğüm andan beri gözümden kaçmadı. Bu tabii halin olmasa gerek. Zira taban gamlı değilsin." Sitare onun sözünü kesmek isteyerek "Bilakis taban çok gamlıyım" diye gülümsedi. "Hayır kardeşim. Belki biraz sihatsizsin. Lakin vakit vakit gözlerinde rastladığım bir melal var ki bu anlayabilen birisi için hakiki bir hicranın mevcutiyetine delalet eder." "Bir hicran mı? Ne münasebet, seni temin ederim." "Anlıyorum. Cüretimi affet. Fakat seni o kadar candan seviyorum ve bu mahzun duruşun karşısında o derece müteessir oluyorum ki teessürümü ancak dertleşmek, derdini paylaşmak suretiyle hafifletebileceğimi anladım. Tabii dilersen samimiyetimin çok derin olduğuna inanmanı rica ederim." Sitare bu derece yürekten bir hitapla hiç karşılaşmamıştı. Makbule ile kendi vaziyetini hayatta ender rastlayan fakat buluşunca yekpare olan aynı mayadan halk edilmiş ruhlar şeklinde görüyor. Diyeceklerini demeden onun anlayabileceğini, aynı elem ve ıstırabı yaşamışçasına derdine iştirak edeceğini kani oluyordu. Buna rağmen yine sırrını açmamak kararında sabitti. Çünkü bunun gizlenişi ne kadar ulvi bir hususiyet taşıyorsa ortaya dökülüşü o derece bayağı bir mahiyet arz edecek. Mazideyken tatlı fakat bugün için acı olan o alaka, dürüst bir karakter için cidden yakışıksız ve yüz kızartıcı bir şey olarak mütalaa edilebilecekti. Bilhassa bu neticenin sıklet merkezi kendisinden ziyade profesörün üstünde toplandığından sitare bu bahsin deşilmesine hiç mi hiç müsaade edemezdi. Dalgınlığını anlayışlı bir bakışla süzen Makbule, gönlünden geçenleri tamamen keşfetmiş gibi başını salladı. "Sana iyilik edebilirsem kıymetli bir vazife başarabildiğime kani olurum" dedi. "Bu iyiliği kendi hayatımdan, daha doğrusu mazimden bir parça nakletmekle ifadeye muvaffak olabileceğimi zannediyorum. Beni dinlemek ister misin?" Sitare birden canlandı. Gözlerini kırptı. "Elbette, memnuniyetle" diye cevap verdi. Makbule dalmıştı. "Söyleyeceklerim olanların bir hülasasını teşkil edecektir" dedi ve hatıralarını toplamak ister gibi derin derin düşündükten sonra başladı. "Ben doğduğum zaman amcamın oğlu Yusuf'la aramızda beşik nişanı yapmışlar. Kendimi bilip bunu öğrendiğim tarihten itibaren kalbimde nişanlım için bir köşe ayırmıştım. Yıllar geçtikçe bu köşe genişledi. Yusuf'un da kalbinde böyle geniş bir yerim bulunduğunu biliyor. Bundan gittikçe artan bir saadet duyuyordum. Nihayet yetiştik. O bir delikanlı, ben bir genç kız oldum. Artık aramızda kuvvetli bir aşkın temelleri atılmış, birbirimize sökülmez bir rabıta ile bağlanmış bulunuyordum. Yusuf dersini bitirip ben çeyizlerimi ikmal ettiğim sırada Makbule acı bir gülümseyişle göğüs geçirdi. Evet, tam düğün hazırlıklarına başlanacağı sırada babamla amcam bir mesele için kavga ettiler. Bu kavganın sebebi pek ehemmiyetsizdi ama neticesi vahim olmuştu. Amcamın öfke arasında kızını oğluma almayacağım dediğini, babamın da ona ben de kızımı oğluna vermeyeceğim cevabında bulunduğunu ve dediğini yapacağına dair bir de büyük yemin ettiğini öğrendiğim zaman kederimden nasıl aklımı kaçırmadığıma hala şaşarım. Araya giren nasıl akraba, eş, dost, bütün gayretlerine rağmen vaziyeti düzeltmeye imkan bulamadılar. Böylece Yusuf'tan çatır çatır ayrıldım. Ne büyük matem günleriydi onlar. Ömrümün bütün müteferrik elemlerini bir araya toplasam o acı günlerin bir dakikasını dolduramaz. Aradan çok geçmeden şimdiki kocam bana talip oldum. Yusuf başını alıp uzaklara gitmişti. Onunla evlenemeyecek olduktan sonra kim olursa olsun misafi diye düşündüm. Makbule kalın bir yaş tabakasıyla perdelenen gözlerini sitareye çevirdi. Titreyen bir sesle, hayatta nelere alışıldığını bilsen kardeşim diye devam etti. Gönlümde her an Yusuf'un matemini taşıdığım, gözlerimden hayalini bir dakika silemediğim halde çok sürmeden kocamla müşterek hayatımız normal bir seyir takip etmeye başladı. Ondan tiksinmiyor fakat her şeyi bildiği halde umursamayışı, ıstırabımı tebessümle karşılayışı yüreğimi yaralıyordu. Nihayet bir gün Makbule gözyaşlarını tutamadı. Mendilini yüzüne kapayarak uçurdu. Sonra metin olmaya çalışarak sözünü şöyle bitirdi. Evet, bir gün, bir kış günü akşam sofrasındaydık. Babam birdenbire, haberiniz var mı? Yusuf intihar etmiş dedi. Bir anda gözlerimin önünde her şey simsiyah kesilmiş, başıma dünya yıkılmış gibi olmuştu. Babamın bu sözü böyle gaddarane söylemekten maksadı muhakkak ki mesele etrafında kendisiyle mücadelemizden doğan hıncını almaktı. Nitekim son ümidimi merhametsizce yıkıştan duyduğu zaferi açığa vuran gülümseyişi bu tahminimi sağlamladı. O anda iştaha ile yemeğine devam eden kocamın da bıyık altından güldüğünü görmek beni büsbütün çiniden çıkardığından elimden çatal atarak sofradan kalktım. Her türlü rezaleti göze alarak odama kapandım ve yanan yüreğimin bütün ateşiyle hıçkıra hıçkıra ağlamaya koyuldum. Neden sonra değil, nelerden sonra kendime gelebilmiştim. Bu acı ne tasvire ne de tasavvura sığar kardeşim. Fakat zamanla ona alıştım. Aradan seneler geçti. Çocuklarım oldu. Hatta kocamla olan kırgınlığımı unutup onu bile sevdim. Velhasıl her şey bir nisyan oldu. İnan ki bugün kelimenin bütün manasıyla mesut bir kadın sayılırım. Sitare bu hayat hikayesinden alabileceği dersi almış, Makbule'nin meramını anlamıştı. Fakat bir sualle onu şaşırtmak hevesine düştü. Ümidini tamamen kestiren o acı hadise olmasaydı, acaba bugün yine de her şey unutulabilir miydi diye sordu. Makbule onu müteselli edebilmek maksadıyla döktü dilin, bilakis bir sual, sui misal olması endişesine düşerek duralamıştı. Mütereddit bir sesle, zannederim dedi. Ben zannetmem Makbule. Gönül yarasına zaman belki merhem olabilir. Ama o yaraya deşecek el bulunmazsa. Fakat sitare de farkına varmaksızın bu sözüyle bir nevi itirafta bulunuyordum. Makbule bu itirafına şehadetle gülümsedi. Kardeşim, insanlar için metin olmak gerek dedi. Bütün mücadelemiz bu metaneti elde edebilmek uğrunda değil mi? Muhakkak. Fakat bunda muvaffakiyet histen ziyade mantığın galibesine muhtaçtır. Bunu takdir ediyorum ve emin ol, muvazenemi mantığımla temin edebilmek yolunda elimden gelen her şeyi yapıyorum. Makbule'nin elini tuttu. Yaşaran gözlerinde minnet dolu bir ifadeyle, "Samimi alakan beni çok mütehassıs etti," dedi. "Sana karşı kalbim sükranla dolu. Bundan böyle daha iyi düşünüp daha makul olmaya çalışacağım." Sade bir teselli teşebbüsünden ibaret olan bu vakkacık, Sitare'nin ruhunda hayret verici bir istihale vücuda getirmişti. Makbule'nin anlattığı acı hikaye şuurunun altında gizli bir mücadeleye yol açmış, onu dinlendirici bir huzura kavuşturmaya başlamıştı. Makbule ona, "Ben böyle bir acıyı unuttuktan sonra sen de sana ait olanı er geç unutursun. Hayat üzülmeye değmez," demek istemişti. Sitare bu mantığı ve bu ihtarı pek isabetli görüyor. Böyle canlı bir misale şahit olmak ona kuvvet ve cesaret bağışlıyordu. O hafta sonunda Turgut Bağ geldiği zaman karısını pek neşeli buldu. Hatta "evimize ne zaman döneceğiz?" sualine "ben burada biraz daha kalmak istiyorum," şeklinde aldığı cevap adeta hayretini mucip oldu. Sana bağın havası çok yaradı Sitare," diyordu. Yanaklarını hiç bu kadar taravetli, gözlerini bu derece parlak görmemiştim. Sitare gülüyordu. "Evet, iyileşiyorum Turgut. Yakında büsbütün iyileşeceğimden eminim." Bu sözleri ruhunun eriştiği sükûndan aldığı kuvvetle söylüyor. Şifa bulacağına hemen hemen kendisi de inanmış görünüyordu. Fakat bir hadise her şeyi alt üst etti. O akşam sofradan henüz kalkmış kahvelerini içiyorlardı. Tahir Bey mutadı üzerine radyoyu karıştırıyor. Parazitler arasında bir takım düdükler ve ıslıklar çalan istasyonlar bulup ajans havadisi toplamaya çalışıyordu. Bir aralık hoparlörden temiz bir Türkçe yükseldi. Spiker, "Sayın dinleyiciler, şimdi Profesör Ferruh Tayyip'ten bir konuşma dinleyeceksiniz," diyordu. Sitare bütün vücudunun elektrik çarpmış gibi sarsıldığını hissetti. Heyecanla yerinden fırlayıp makineye doğru koştu. Tahir Bey'in elinden tutarak "Rica ederim, çevirmeyiniz, dinleyelim," diye sordu. Odadakiler hayretle bakışmışlardı. Turgut bu bakışlara cevap mahiyetinde, "Profesör karımın en kıymetli dostudur," diye gülümsedi. "Konuşmasına hayrandır. Dinlerseniz haklı olduğunu teslim edersiniz." Sitare serapa şey içinde buz kesilen elleri, kısık gözleri nemli hoparlörün önüne çökmüştü. Metin olmak işte burada lazım diye düşünüyor. Lakin kalbinin gümbürtüsü bütün enerjisini kırıyordu. Bu sesi ne kadar özlemişti. Şimdi her lerzesi kalbindeki uyuşmuş hasreti canlandırırken bunca zamandır bu hasrete nasıl dayanabilmiş olduğuna şaşıyordu. Civarında her şey silinmiş gibiydi. Konuşanlar, dolaşanlar, hatta yanı başında duran kocası bile birer gölge hükmündeydiler. Yüreğindeki darlık bir tahassür ateşi an be an arttıkça gözyaşlarını zapt edemeyeceğini anladı. Bu vaziyet ise onu müşkül mevkiye sokacaktı. Dişleri kırarcasına sıkarak tırnaklarını avuçlarına geçirecek kadar ellerini kısarak ne yapacağını bilmez bir halde sağa sola bakındı. Fakat Turgut'un kendisini tecessüsle süzdüğünü fark edince başını önüne eğdi. O zaman yanaklarından iki ırmak belirdi. Bunlar çenesinin yanlarından dizlerinin üstüne dökülmeye başladı. Odada derin bir sükût peyda olmuştu. Bu sükutun uzamasından manidar ve tevil götürmez bir vaziyet doğacağı gün gibi görünüyordu. Sitare büyük bir gayretle kendini toplamaya çalıştı. Bir nebze iradesini kazandı. İşi şakaya boğmaktan başka kurtuluş çaresi göremediğinden gülerek, "Profesör bana gurbette de azizlik etti. Çocuk gibi gözyaşı döktürdü," dedi. "Kendisini babam kadar severim." Sesiyle içimdeki aile hasretini uyandırdı. Alacağı olsun. 8. ayrımın sonu.